Ayrım 4.
Ve özel gereksinimlerinin karşılanması gerekir. İşitme engelli çocuk. Halime 10 yaşındadır. İşitme engelli doğmuş bir çocuktur. İşitme cihazı kullanmasına rağmen yeterince işitmemektedir. İşitmesinden yararlanarak yeterli dil ve konuşma gelişimini sağlayamamıştır. Boyu, kilosu ve görmesi normaldir. Devinimleri, devimsel eşgüdümü ve zeka yaşı normal sınırlar içindedir. En düşük puanı işitme ve dil testlerinden alır. Bu yetersizliğini düzeltmek olası değildir. Bu özelliğiyle yaşamak zorundadır. Burada yanıt aranan soru, işitmemesinin diğer gelişim alanlarını ne kadar etkilediğidir. En çok konuşma gelişimi etkilenmiştir. Özel eğitimle desteklenmiş olmasına karşın konuşma ya da sözel dilin gelişimi 2 yaş düzeyindedir. Gelişimi etkilenen diğer gelişim alanları dil, okuma ve yazılı anlatımdır. Bu alanlarda çocuğun gelişimi 1. sınıf düzeyindedir. Ayrıca iletişim becerilerindeki sınırlıklardan dolayı kişiler arası ilişkiler ve sosyal olgunlaşmasına ket vurulmuştur. Halime pek çok bakımdan normal akranları gibidir. Ancak okul programına tepkisi ortalama akranlarından farklıdır. Gelişim alanlarında ilerlemesi kendi içinde ve diğer ortalama akranlarından farklıdır. Eğitim programındaki düzenlemeler dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini ve kendi içindeki farklılıklarını dikkate almayı gerektirir. Görme engelli çocuk. Emel 10 yaşında kör bir çocuktur. Görme engelli çocuk gelişim alanlarına ve akademik gelişimine bakıldığında ortalama akranlarına benzer. En düşük gelişim alanı görmedir. Akademik alanda ise okumasıdır. Emel ortalama akranlarından çok az farklılaşır. Körlüğüyle bağlantılı olarak bağımsız hareket etme becerilerinde gerilik, kişiler arası ilişkilerinde sınırlılık ve okul başarısında düşüklük gözlenir. Okul başarısındaki düşüklük okumayı görerek değil de dokunarak okumasından kaynaklanır. Dokunarak okuma çoğu zaman daha uzun süreyi gerektirir. Hareketlerinde bağımsızlık kazandırmak için bağımsız hareket etme ve akademik alanlarda gelişimi için dinleme becerilerinin kazandırılmasına ve okumayı öğrenmesi için de kabartma yazıyla okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasına gereksinimi vardır. Az gören çocuk olarak etiketlenen görme engelli çocuk, gelişme örüntüleri bakımından ortalama çocuk gibidir. Gelişim örüntüleri ortalama çocuktan çok az farklılaşır. Okul uygulamalarındaki değişiklikler ve öğretim materyallerindeki uygulamalar, kör çocuk için yapılanlar kadar köklü değildir. Konuşma engelli çocuk. Kişiler arasındaki iletişim konuşan sözcüğü anlama ve konuşma yeteneğine bağlıdır. Konuşma yeteneğindeki bozukluk kişiler arasındaki iletişimi engeller. Konuşma bozukluğunun değişik biçimleri vardır. Hiç konuşamamaktan sadece belli bazı sözcükleri çıkarmada güçlüklere kadar değişen düzeylerde gerçekleşir. Konuşma bozukluğu işitme engelli, zihin engelli ve beyinsel inmeli gibi diğer yetersizlikten etkilenmiş çocuklarda da görülür. 10 yaşındaki Cemil'in gelişimi aynı yaştaki işitme, zihin engelli ve üstün zekalı çocuktan çok farklıdır. Eğitimi göz önüne alındığında ortalama akranları gibidir. Konuşması daha az olmak üzere dil gelişimi ortalamadan düşüktür. Çok ayrıntılı olmayan eğitimsel uyarlamalarla normal sınıfta eğitimini sürdürebilir. Normal sınıfa devam ederken konuşma sağaltımı alması yeterlidir. Konuşma sağaltımı aldığında konuşma ile ilgili farklılığı düzelebilir. Böylece konuşma bozukluğu olan çocuk ortalama akranlarından farklı olmadığı gibi gelişim alanlarındaki gelişim örüntülerinde de farklılıklar gözlenmez. Ayrıca büyümesinde ve kendi içindeki gelişim örüntülerinde de konuşmanın dışında dikkati çeken farklılıklar gözlenmez. Ortopedik engelli çocuk. Ortopedik engelli çocuk hareket etme yetenekleri sınırlı olan çocuktur. Tipik örneğini kaza sonucu iki bacağını yitirmiş 10 yaşındaki Murat oluşturabilir. Çocuğun tekerlekli sandalye kullanması gereklidir. Yetersizlikleri hareket etme, hareketlerini eşgüdümleme ve sosyal etkileşimde bulunmada gözlenir. Ancak okuldaki akademik becerilerde bir gerilik gözlenmez. hareket etmedeki güçlüğü okuldaki başarısını etkilememektedir. Sınıfta diğer çocukların öğrendiği gibi öğrenir. Uyarlamaya gerek yoktur. Uyarlama sadece tekerlekli sandalyenin kolayca hareket etmesi için gereklidir. Ortopedik engel sınıflaması altında yer alan çocukların tümü Murat'ın özelliğini göstermeyebilir. Beyin zedelenmesinden etkilenerek bacaklarını ve ellerini kullanamayan çocuklardan çoğunun dilleri de etkilenmiştir. Zihinsel gerilik ve diğer yetersizlikten de etkilenmiş olabilirler. Bu çocukların zihinsel, dil ve sosyal gelişimleri önemli ölçüde etkilendiğinden, gelişimleri ortalama akranlarının gelişim örüntülerinden önemli ölçüde farklıdır. Doğal olarak zihinsel, dil, sosyal ve hareket etmesiyle ilgili özel gereksinimleri vardır. Özel gereksinimleri için farklı önlem ve düzenlemelerin yapılmasına gereksinim vardır. Davranış bozukluğu gösteren çocuk. Davranış bozukluğu, saldırgan, düşmanca davranışlarda bulunma, içine kapanma ve karşı koymaya kadar değişik biçimlerde ortaya çıkar. Bu davranışları gösterenlerin zeka bölümleri düşük olabileceği gibi yüksek de olabilir. Akademik bakımdan başarılı olanlar olmakla birlikte okulda başarısız olanları da vardır. Bu sınıflama içinde nörotik ve psikotik çocuklar yer alabileceği gibi daha hafif duygusal sorunu olan çocuklar ve suçlu çocuklar yer alır. Örneğin karşı koyma davranışlarında bulunan 10 yaşındaki Ahmet'in zihinsel, bedensel konuşma ve dil gelişimi ortalama akranları gibidir. Ancak okulda derslerdeki başarısı okuma ve matematikte akranlarından geri ve sosyal olgunluk ve kişiler arası etkileşim ölçü araçlarında akranlarından düşük performans gösterdiği dikkati çekmiştir. Ahmet yaşadıklarının etkisiyle saldırgan, okula ve derse ilgisini yitirmiş ve başarılı olmak için harekete geçirici hiçbir şeyin olmadığı bir çocuktur. Çocuğun davranış bozukluğuna yol açan nedenleri ortadan kaldırılması için okul içinde ve dışında sağaltım çabalarına gereksinimi vardır. Okul programlarında birebir çalışma şeklinde uyarlamalara ve geri olduğu akademik alanlarda performansına göre öğretim programlarının düzenlenmesine gereksinimi vardır. Davranış bozuklukları daha şiddetli olduğunda özel sınıf düzenlemeleri düşünülebilir. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuk. Öğrenme güçlüğü ya da özel öğrenme güçlüğü sınıflaması oldukça yenidir. Özel eğitimciler çocukların işitme kaybı olmamasına rağmen dili anlamadığını, görme kaybı olmamasına rağmen gördüklerini algılayamadığını ya da zihin engelli olmamasına rağmen okuldaki akademik konuları öğrenemediğini gözlemlemişlerdir. Bu tür çocukları diğer geleneksel sınıflamalar içinde gösteremediğinden özel öğrenme güçlüklü çocuklar olarak sınıflamışlardır. Bu sınıflama, bireyin kendi içindeki farklılıklarının ölçülmesiyle ortaya çıkan bir sınıflamadır. Bu sınıflama içine giren çocuklar birbirinden çok farklıdır. Ortak yanları ise büyümeleri sırasında gelişim alanlarında kendi içinde farklılık göstermeleridir. Örneğin yetiş 10 yaşındadır. Öğretmen anne babanın ilk çocuğudur. Zihinsel ve bedensel gelişimi, işitme, görme keskinlikleri, normal ve devimsel becerilerinde herhangi bir sorun yoktur. Uygulanan zeka testinden sonra zeka bölümü 130 dolaylarında çıkmıştır. Ancak 4 yıllık okul yaşamından sonra hala okumayı sökememiştir. Matematikteki başarısı ve genel olarak diğer derslerdeki bilgisinden dolayı 4. sınıfa kadar gelmiştir. Görsel sıralı bellek, sesleri birleştirme ve görsel bütünleştirme ile ilgili sorunları olduğu bulunmuştur. Özel gereksinimli ya da yetersizlikten etkilenmiş çocuğun normal ya da ortalama çocuktan nasıl farklılaştığı ve kendi içlerinde birbirinden farklı şekilde büyüdükleri ve geliştikleri gösterilmiştir. Görüldüğü gibi her engel kümesi içindeki çocukların normal olarak bilinen akranlarından ve birbirlerinden gelişimleri de farklı olabilmektedir. Davranış farklılıkları ve açıklanması. Bireysel farklılıkların kaynağı olarak görülen yetersizlikler davranış farklılıklarına yol açabilir ve değişik gelişim alanlarındaki beceri ve davranışlar üzerinde farklılaşan etkileri olabilir. Yetersizlikten etkilenmiş ya da etkilenmemiş tüm insanların gösterdiği davranış ve davranış farklılıklarını açıklamaya ve değiştirmeye yönelik kuram ve yaklaşımlar vardır. yetersizlikten etkilenenlerin davranışlarındaki farklılığı anlamak da bu yaklaşım ve kuramlardan nasıl ve hangi koşullarda yararlanabileceğini belirlemek için bu kuram ya da yaklaşımlara ayrıntılı incelenmesine gereksinim vardır. Özellikle yetersizlikten etkilenenlere hizmetlerin düzenlenmesinde ağırlıklı olarak hangi yaklaşımın hangi koşullarda yararlı olacağını anlama bakımından çeşitli yaklaşımlar incelenmelidir. İkinci bölümde yetersizlikten etkilenenler için özel eğitim hizmetlerinin düzenlenmesinde etkili olan farklı yaklaşımlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İkinci bölüm, psikoloji yaklaşımları, insan davranışını inceleme yaklaşımları. Kendimize, diğerlerine ve özellikle özel gereksinimi olan çocuklara yönelik gösterilen davranışlar üzerinde inceleyen 4 tarihsel belirleyici olmuştur. 1. Saldırgan ve güç çevre koşullarında yaşamayı isteme ya da zorunda kalma. Yaşarsa yaşar düşünü. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. 2. Bilinmeyene belli bir şekilde davranma gereksinimi ya da büyüye inanma. 3. Bilinmeyeni inceleme, çözümleme ve açıklama gereksinimi ya da bilim. 4. Yardım etme, yönlendirme, koruma ve tüm insanları daha az şanssız kılma gereksinimi ya da hizmet evresidir. İnsanoğlu tarih boyunca davranışın yukarıda sıralanan belirleyiciler arasında gidip gelmiştir. Bir zamanlar davranışın açıklanmasında büyülü düşünce öne çıkarken diğer zamanlarda da bilin ve hizmet etme ön plana çıkmıştır. Bu belirleyiciler arasında gidip gelmeye, akla dayalı olan ve olmayan inançlar, sosyoekonomik koşullar, din, yasalar ve bilgi etkiler. Davranışın akla dayalı açıklamaları için uğraşırken zaman zaman akla dayalı olmayan davranış açıklamalarına geri dönülür. 19. ve 20. yüzyılda insan davranışının açıklamaları daha çok bilim ve hizmet kaynaklıyken daha az büyü ve güç koşullarda yaşarsa yaşar kaynaklıdır. Ancak insana ve çevremize ilişkin tüm çağdaş bilgilere rağmen günümüzde hala insan davranışını açıklama ve hizmetlerin düzenlenmesinde yaşarsa yaşar ve büyülü düşüncenin öğeleri yer alır. Kamu kurumlarının oluşturulmasından ve işleyişinden sorumlu olanlar yaşarsa yaşar düşününü benimsemediklerine, işitme, görme, zihinsel ve diğer yetersizlikten etkilenen çocuklar için erken tanılama, aile eğitimi, eşit eğitim fırsatı sağlama, çocukların gereksinimlerine göre ortam ve program düzenleme akıllarına bile gelmez. Öğretmen, sınıfta dersin amaçlarını gerçekleştiremeyen öğrenci için amaçlarda, içerikte ve öğretim süreçlerinde değişikliği düşünemediğinde yaşarsa yaşar düşününü benimsediği anlamına gelir. Yine kamu kurumlarının işleyişinden sorumlu olanlar, yetersizlikten etkilenenlerin karşılaştıkları güçlükleri, yetersizlikten etkilenmelerine ve kaderlerine ya da bürokrasiye bağlayıp açıkladıklarında büyülü düşünceye göre davranmış olurlar. Kamu kuruluşlarının işleyişinden sorumlu olanlar, yetersizlikten etkilenenlerin karşılaştıkları güçlüklere nelerin yol açtığını anlamak için incelemelerde bulunup, güçlüklerin üstesinden gelmek için çözümler ürettiklerinde bilimsel düşünceye göre davranmış olurlar. Yetersizlikten etkilenen öğrenci merdivenlerden dolayı okula giremez. İç kulaktaki zedelenmeden dolayı işitemez. Öğretim amaçları karmaşık olduğundan dolayı öğrenemez ise, merdivenlerin yanına rampaların konulması, işitme cihazlarının sağlanması, öğretim amaçlarının yanılaştırılması, onları kendilerinden istenenleri gerçekleştirmeleri doğrultusunda daha şanslı kılacaktır. Bu da sorumluların hizmet düşüncesine göre davranmış oldukları anlamına gelir. Bilim ve hizmet düşünü benimsendiğinde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmek için sürekli bir çaba içine girilir. Anlama, çözüm bulma ve bu doğrultuda düzenlemeler yapma önem kazanır. İnsan davranışlarını anlama kadar kontrol etme de önemlidir. Bilim ve hizmet düşünü birlikte benimsendiğinde insan davranışlarını anlama ve kontrol etme birlikte önem kazanır. İnsan davranışlarından bazıları kabul görürken diğerleri kabul görmez. Kabul görmeyen davranışlar anormal ya da farklı olarak görülür ve değiştirmeyi gerektirir. Kabul görmeyen davranışlar yıkıcıdan yapıcıya, kötüden iyiye nasıl değiştirilir? Farklı davranışları değiştirmek, farklılığın ne olduğunu ve farklılığın kaynaklarını anlamayı gerektirir. Farklılık kavramı da benimsenen yaklaşımlara göre değişir. Farklılığın kaynakları kişiyi sorumlu görmekten, yapılan düzenlemeleri sorumlu görmeye kadar değişir. Bir kez farklılığa karar verildiğinde de benimsenen yaklaşıma göre değiştirme çalışmalarına yer verilir. Değiştirme işi müdahalede bulunmayı, hizmet sağlamayı gerektirir. Müdahalede bulunmak, sağaltıma yer vermek, yaklaşıma, kurama, bilimsel açıklamaya sahip olmayı, eylemde bulunmayı ve sonuç almayı kapsar. Sağaltımda benimsenen yaklaşım, bilimsel açıklama, eylem ve sonuçlar iç içe girmiştir. Kuramlar eyleme geçirilmediğinde kendi başlarına etkili olmaz. Eylem de kendi başına anlamsızdır. Bir işe yaramaz. Kuramsal çerçeveye, kurama ya da bir yaklaşıma dayanmadan yapılan eylemler kargaşaya yol açar. Yaklaşımlar, sağaltımı nasıl ve hangi sırayla eyleme yer verileceğini, eylemin yollarını gösterir. Yaklaşımlar doğrudan sağaltıma biçim verir ve yönlendiren sağaltım doğrultusunda sonuçlar elde edilir. Aynı sorun için farklı iki yaklaşıma göre iki farklı sağaltım süreci izlenirse sağaltıma katılanların yaşantıları ve ulaşılan sonuçlar kökten farklı olur. Çevresel etmenlerin belirleyici olduğu yaklaşıma sahip olan öğretmenin çocuğun davranışlarını yönetmesi, davranışları ruhsal dinamiklere ya da biyofiziksel etmenlere dayandıran öğretmenden çok farklı olur. Davranış değiştirmede farklı yaklaşımlara göre çocukların algılanması ve uygulanacak sağaltım farklılaşır. İnsan davranışının açıklanmasına ilişkin yaklaşımlardan her biri, davranış problemlerini değiştirmek için uygulanacak farklı öğretim süreçlerinin gelişmesine yol açmıştır. İnsanın bir özelliği ya da birden fazla özelliğiyle başkalarından farklılığını ve kendi içindeki farklılıklarını anlama, açıklama ve değiştirmede izlenecek olan süreçler yaklaşımlara göre değişir. Bilim ve hizmet çağı olan günümüzde bireysel farklılıkları ve farklı davranışı, sapkın davranış, anlamak ve kontrol etmek için yaklaşımlardan yararlanılır. Bu yaklaşımlardan psikodinamik, biyofiziksel davranışçı ve sosyolojik yaklaşımların eğitim uygulamaları üzerine köklü etkileri olmuştur. Bu yaklaşımlar aşağıda belirtilen ana hatlara göre ele alınmıştır. Dayandıkları esaslar ve tarihsel gelişimleri, motivasyon, davranışta bulunmayı harekete geçiren güçler, farklılığın nasıl betimlendiği, tanılama, farklılığın nasıl bir süreçle ortaya çıkarıldığı, düzeltme amaçları, farklılığın giderilmesine ilişkin amaçlar, düzeltme, sağaltım teknikleri ve eğitimi ortamından hangisinden yararlanabileceği. Bu yaklaşımlar aynı bedensel özelliklere ve aynı zeka puanına sahip olan iki üniversite öğrencisinden birinin aynı dersten 50 alırken diğerinin 90 almasını anlamaya yardım ettiği gibi farklı yetersizliklerden etkilenen çocukların davranışlarını da anlamaya hizmet eder. Psikodinamik yaklaşım, tarihsel gelişim ve dayanakları. Psikodinamik yaklaşım insanın davranışlarını ve davranış farklılıklarının insanın iç dünyasındaki oluşumlara dayanarak açıklar. Ancak insanın davranışlarını insanın iç dünyasında olanlarla açıklama, psikodinamik yaklaşıma özgü değildir. Eski çağlara kadar uzanır. İnsanlık tarihi boyunca insanın neden öyle davrandığı merak edilmiş ve anlamak için felsefeciler, din bilimciler çeşitli yolları denemişlerdir. Geçmişte ve günümüzde insanın iç dünyasını anlayabilmek için iç tepi, implantları ve rüyaları incelenmiştir. Dünyadaki dinlerin çoğunda insanın eylem ve davranışlarını, iç oluşumlarının yönlendirdiği inancı yoğun olarak yer alır. İnsanın iç dünyası sağlıklı ve dengeli olduğunda, davranışlarının da sağlıklı ve dengeli olacağı inancı yaygındır. Geçmişte ve günümüzde davranışların açıklanmasında içsel süreçleri çözümlemede önemli olarak algılanmıştır. Olan ve farklı davranışları içsel süreçlerin sistemli çözümlenmesine dayandırarak açıklama, Sigmund Freud'un geliştirdiği kuram sayesinde olmuştur. Freud, insanın kişiliğinin ve davranışlarının biçimlenmesini psikocinsel gelişimine dayandırmıştır. psikocinsel gelişim evrelerinden geçiş ve bilinçaltı tepiler kişiliğin oluşumunda ve anlaşılmasında önemli olarak görülmüştür. Normal ve normal dışı davranışları anlama, psikocinsel gelişim evreleri ve bu evrelerden geçişlerin nasıl geliştiğini incelemekle mümkün olduğunu belirtmiştir. Freud'un psikoanalitik kuram çerçevesinde belirttiği görüşleri yaygın olarak kabul görmektedir. Freud, normal ve normal dışı davranışlara şekil veren ruhsal yapıyı bir buzdağına benzetmiştir. Bilinci suyun üstünde kalan küçük bölümü, bilinçaltını ise buzdağının suyun altında kalan büyük bölümü olarak betimlemiştir. Düşünme davranışları bilinçaltının yönlendirdiğini belirtmiştir. Dolayısıyla insanın davranışını ve kişiliğini anlamak için bilinçaltının çözümlenmesine gereksinim vardır. Psikoanalitik kurama göre insanın davranışını anlama, bilinç dışında kalanların özellikle içsel süreçlerle çözümüyle olasıdır. Freud, davranışı anlayabilmek için sistemli içsel çözümleme süreçlerini geliştirmiştir. Bedensel ve bilişsel etkinliklerin tamamen bilinç dışı iç tepilerden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Freud, insanın davranışlarının belirleyicisi olarak gördüğü kişiliği, birbiriyle bağlantılı ve ilişki içinde olan id, ego ve süperego olarak betimlemiştir. Kişilik, bu üç ayrı bölümün karşılıklı dinamik etkileşiminin bir ürünüdür. Kişiliğin oluşumuna biçim veren ve dinamik olan bölümler, id, alt benlik, ego, benlik ve süperego, üst benliktir. Bu bölümler iç içe girmiştir. Biri, diğerinden bağımsız çalışmaz ve birbirini sürekli etkiler. Bu nedenle dinamik bir sistem oluştururlar. İd, alt benlik. Kişinin temel sistemidir. Alt benlik kalıtımla gelen içsel dürtüleri içerir. İçsel dürtülerin ego ve süperegonun enerji kaynağıdır. Benlik ve üst benlik alt benlikten ayrışarak gelişir. İçsel dürtüler biyolojik kökenli cinsellik ve saldırganlık dürtülerinden oluşur. Ruhsal enerjinin kaynağı olan alt benlik, benlik ve üst benliğin çalışması için gerekli enerjiyi sağlar. Enerjisini bedensel süreçlerden alan alt benlik fazla enerji birikimine katlanamaz. Fazla enerji organizmada gerilim yaratır. Bu gerilimi giderebilmek için biriken enerjiyi bir an önce boşaltmaya yönelir. Buna alt benliğin haz alma, hoşlanım ilkesi denilmektedir. Alt benlik acıdan kaçınma ve haz alma amacını güder. Bu amacına saldırganlık ve cinsellik dürtüleri aracılık eder. Herhangi bir dış kontrolün etkisi olmadan arzuların doyurulması yolunu araştırır. Ego, benlik. Varlığı organizmanın gerçek nesnel dünya ile alışverişe geçme gereksinimlerinden kaynaklanır. Benliğin oluşumu kişinin kendi dışındaki dünya ile etkileşimiyle başlar. Benlik yaşantılarla gelişir. Alt benlik, hoşlanım ilkesinin, benlik ise gerçeklik ilkesinin egemenliğindedir. Gerçeklik ilkesi uygun bir nesne buluncaya dek organizmanın gereksinmesi için biriken enerjinin boşaltımını ertelemektir. Gerçeklik ilkesi, hoşlanım ilkesinin gereği olan alt benliğin enerjisini boşaltmasını geçici olarak engeller. Ancak sonradan gereksinme nesnesi bulunduğunda hoşlanım ilkesi tekrar harekete geçer. Enerji boşalır ve gerilim giderilir. Gerçeklik ilkesi farklı yaşantılarla gelişir. Hoşlanım ilkesi ise acı ya da hoşlanma ile ilgilidir.